7. bölümün ana konusu Tanrı'nın İsrail'den kalanların bir bölümünü mühürlemesi ve büyük sıkıntı döneminde diğer uluslara ait bir grubu da kurtarmasıdır. Çoğu kişi vahiyi anlaşılması güç diye nitelendirmektedir. Bazıları da onun bu dünyaya ait olmayan birçok önemli görünümleri içeren ve kimsenin anlayamayacağı bir bölüm olduğunu öne sürer. Bana göre ise bu kitap belirli bölümlere ayrılmış ve gayet de mantıklı bir kitaptır. Çözemediğimiz bir yerle karşılaşıp oradaki simgeleri alarak seçtiğimiz bir sisteme uyarlamaya çalışırsak ciddi bir sorunla karşılaşabiliriz. Bunun yerine Yuhanna'nın anlattıklarına kulak vermeliyiz. Burası Rab İsa'nın büyük sıkıntı diye adlandırdığı bir bölümdür. Bu dönem inanlar topluluğu yeryüzünü terk edip görevini tamamlamış olarak Rabbin yanına gittiği dönemdir. Bu yalnızca mantıklı bir sonuç değil, aynı zamanda tüm kutsal sözde açıkça görülen bir durumdur. Elçi Petrus 2. Petrus 1. bölüm 20. ayette öncelikle şunu bilin ki kutsal yazılardaki hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir der. Yani bir peygamberliği bir ayeti ya da hatta yalnızca vahiy bölümünü ele alarak tam olarak yorumlamamız mümkün değildir. Eğer kutsal kitabın önceki 65 kitabını bilirseniz bu son kitabında gayet mantıklı ve anlamlı olduğunu görürsünüz. Elçi Yuhanna burada Rab İsa'nın Zeytinlik Dağı'ndaki konuşması hariç hiçbir bölümde pek fazla üzerinde durulmamış olan büyük sıkıntı döneminin ayrıntılarına inmektedir. O yüzden bu sıkıntı dönemiyle ilgili Matta 24. ve 25. bölümleri okumakta fayda vardır. Yuhanna konuyu açmakta ve ek bilgi vermektedir. Onun sözleri Rab İsa'nın söyleyeceklerine dayanmaktadır. 6. bölümde 7 mührün açılışını, daha doğrusu 6 mührün açılışını gördük. Bu 6 mühür yeryüzüne yaklaşmakta olan yargıyı haber veren 4 büyük trajediyi açıklamaktadır. 5. mühür bizim şehit olan insanlara bakmamızı sağlar. 6. mühürde büyük sıkıntı döneminde tanrısız dünyaya gelecek olan belanın işaretleri görülmektedir. Bu dönemde inanlar topluluğundan adıyla hiçbir şekilde söz edilmez. Çünkü bu olayları kaydettiği sırada Yuhanna yeryüzündedir. İnanlar topluluğuysa yeryüzünde değildir. Yuhanna'ya gördüklerini yazması söylendi ve o da yüceltilmiş Mesih'i gördü. Vahiy 2. ve 3. bölümlerin konusu inanlar topluluğudur. Efes'teki, İzmir'deki, Bergama'daki, Tiyatra'daki ve diğer topluluklardır ve önümüzdeki bölümlerde ise inanlar topluluğuna hitap edilmez çünkü topluluk yeryüzünde değildir. 4. ve 5. bölümlerde inanlar topluluğu göğe alınışında gideceği yer olan cennette bulunmaktadır. Bu noktada konumuz değişirken artık inanlar topluluğundan farklı konulardan söz edeceğiz. 7 mühürlü bir kitapla tanıştırıldık ve şimdi bu mühürler açılmaktadır. 6 mühür önceki bölümde açıldı. 4 adlı büyük sıkıntı dönemini başlatmakta, 7 mühürde 7 yıllık dönemin resmini vermektedir. Mühürlerin sonuncusu büyük sıkıntı döneminin son 3,5 yılını belirtmektedir. Bu aşamada dünya nüfusunun 1/4 birisi ölüm yargısı ile yok edilmiştir. Eminim ki vahiy kitabını okuyan birisi Tanrı'ya dönüp Mesih'i kabul edenler için bu dönemin oldukça zor geçeceğini düşünebilir. Ancak soru şudur, imanlılar bu dönemde ona sadık kalacaklar mı? Yuhanna şimdi vahiy ile ilgili sorun yaşadığımızı bildiğinden bir başka ilkeyi gözler önüne serecektir. Konuyu bizim için basitleştirir. Yedili gruptan söz eder ancak bizim için önemli olan onları ele alış biçimidir. Mühürlerin açılmasından öfke taslarına dek belirli bir düzen izlenmektedir. 6 ila 7. mührün arasında bir ara verilir ve farklı görünen ama açıklayıcı nitelikte bir konuya değinilir. Bir açıklama verilerek belirli sorular yanıtlanır. 7. bölümde olacak olan da budur. Belirli aralarla açıklamada bulunma ilkesi 7 borazan, 7 kişi ve 7 öfke tası içinde geçerlidir. Burada her mantıklı kişinin soracağı soruyla ilgilenmemiz de gerekmektedir. Bu dönemde Tanrı'ya iman edip kurtulan kişilere ne olacak? 2. Selanikliler'de kutsal ruhun engelleyici olanın yeryüzünden alındığını belirtir. 2. Selanikliler 2. bölüm 7. ayet. Mesih'e sunmak üzere inanlar topluluğu alınmıştır. Kutsal ruhun işleyişi olmaksızın Tanrı'ya dönüş olmayacağından onsuz birinin kurtulması mümkün müdür? Ancak kutsal ruh bunu mümkün kılar. Ben kutsal ruh dünyayı terk etmiş olacak demiyorum. Pentekost gününde Mesih'in bedeni olarak bilinen inanları çağırmak üzere özel bir görevle gelmiştim. İnanlar topluluğu yeryüzünden alındığında kutsal ruhun bir görevi de sona erer. Onun bu çağdaki görevlerinden biri kötü olanı engellemek olmuştur. Şeytanın kontrolündeki körleşmiş dünyada İncil'in yayılabilmesi için bu önemliydi. Tanrı'nın ruhu kötü olanı engellemeseydi söz nasıl yayılabilirdi? Tanrı'nın sözünün yayılmasını engelleyen kötü güçleri bir düşünelim. Engelleyici güç olmazsa Tanrı'nın sözünü, müjdesini yayanlar çoktan tükenmiş olurlardı. Kutsal Ruh inanlar topluluğu göğe alındıktan sonra da dünyada olacaktır. Eski antlaşmayı okurken kadın erkek herkesin yüreğinde ve yaşamında Tanrı'nın ruhunun etkin olduğunu görüyoruz. Bu bugün de böyledir ancak Rabbin işi bir gün sona erecektir. Tabii biz yine insanları Mesih'e davet etmeye devam edeceğiz. Tanrı yarattıklarını yenileme işine devam edecektir. Yaratılış 1. bölüm 2. ayette Tanrı'nın ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu der. Tanrı'nın ruhu başlangıçtan beri dünyada etkindi ve inanlar topluluğu yeryüzünden alındıktan sonra da bu etkinliğe devam edecektir. Bu dönem için özel ve anlaşılmadık bir program uygulanacaktır ve Yuhanna bize şimdi bu programı açıklayacak. 6 ve 7. mühürler arasında bekleme döneminin nedeni bu bölümün ilk 3 ayetinde açıklanır. Vahiy 7. bölüm 1. ayette bundan sonra yeryüzünün 4 köşesinde duran 4 melek gördüm. Bunlar karaya, denize ya da herhangi bir ağaç üzerine esmesin diye yeryüzünün 4 rüzgarını tutuyorlardı der. Bundan sonra sözü önceki bölümde 4 atlı ile birlikte yargılamaya göndermede bulunur. Kanımca 4 atlı ile büyük sıkıntı döneminin kuş bakışı bir görünümü bize verilir. Ayrıntılar ise daha sonra açıklanacaktır. Bundan sonra yeryüzünün 4 köşesinde duran 4 melek gördüm diyor. Bunlar yere, denize, ağaca rüzgar gelmesin diye yeryüzünün 4 yönüne doğru esen rüzgarları zorla tutuyorlardı. Bunlar yargı rüzgarı olabilir. Tanrı rüzgarları yargılamada kullanmakta ayrıca kontrol de etmektedir. 148. mezmur 8. ayette şöyle der. Şimşek, dolu, kar, bulutlar. Onun buyruğuna uyan fırtınalar. Yargılayıcı rüzgarlar şimdi tutulmaktadır. Tanrı kendi amacını gerçekleştirene dek hiçbir şey hareket edemez. Amacı ne olacaktır? Tanrı'nın insanların kendisine dönmediği bir dönemin sürüp gitmesine izin vereceğini sanmıyorum. Ona dönen kişiler olmasaydı dünyanın bir şekilde varlığını sürdürmesine izin vermez, sona erdirirdi. Dolayısıyla bu da çok sayıda insanın ona döneceği bir dönem olacaktır. Rab bazılarımızın hastalanmasına ya da bazı sıkıntılardan geçmesine izin vermektedir. Bizim kendisine yaklaşmamızı ister ve kullandığı yöntemlerden biri de bu olabilir. Bu bölümde her küçük ayrıntıya giremeyiz. Peygamberlikte bulunma niteliğinde olan bazı öğretmenler kadar bilgili olmamak bazen beni rahatsız eder. Onlar Rab ile iletişim halinde görünürler. Rabbin geleceği zamanı bile tahmin edenler var. Bazı ayetleri şaşırtıcı bir şekilde yorumluyorlar. Armagedon savaşı sırasında çok kan döküleceğini belirten ayetlere bakıp da o kanın grubunu bile söyleyebilirler. Böyle bilgilere ben ulaşamadığım için onların bu yaklaşımına da dikkatle bakıyorum. Bunu söylerken tabii özellikle Batı dünyasını kastediyorum. İnanlar topluluğunun bu noktada anlaması gereken bizim bu dönemden geçmeyeceğimizdir. Mesih inanları büyük sıkıntı döneminden geçmeyecektir. Rab İsa Yuhanna 4. bölüm 24. ayette Tanrı ruhtur, ona tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar der. İnanlar topluluğu yargılama içeren büyük sıkıntı dönemine girmeyecektir. Vahiy 7. bölüm 2 ve 3. ayetlerde sonra gün doğusundan yükselen başka bir melek gördüm. Yaşayan Tanrı'nın mührünü taşıyordu. Karaya, denize zarar vermek için yetki verilen 4 meleğe yüksek sesle bağırdı. Biz Tanrımızın kullarını alınlarından mühürleyene dek karaya, denize ya da ağaca zarar vermeyin. Burada gördüğümüz melek diğer 4'ünü yöneten melektir. Yüksek sesle bağırıyor. Yunancası pohane megala'dır ki tersten okunduğunda İngilizce'deki megafon ortaya çıkar. Mega, büyük, fon ise ses anlamına gelir. Bu korkunç yargının yaklaşacağının işaretidir. Dolayısıyla da Tanrı'nın hizmetkarlarını güvenceye almak zorunluluğu vardır. Eğer o onları mühürlemezse kurtulamazlardı. Yeryüzüne yaklaşan gazap gününden korunacaklardır. Rab İsa bunu bizzat Matta 24. bölüm 21 ve 22. ayetlerde şöyle söyler. Çünkü o günlerde öyle korkunç bir sıkıntı olacak ki dünyanın başlangıcından bu yana böylesi olmamış, bundan sonra da olmayacaktır. O günler kısaltılmamış olsaydı hiç kimse kurtulamazdı ama seçilmiş olanlar uğruna o günler kısaltılacak. Mühürlenenlerin hatırına o kötü zaman kısaltılacaktır. Peki alınlarına konulan işaret nedir? Bunun yanıtını bilmediğimi ve yalnızca tahminlerde bulunacağımı da itiraf edeyim. Birçok kişi bu işareti bildiğini öne sürer ama aynı şeyi söyleyen yani aynı yorumu yapan iki kişiyi bulmanız zordur. Sonuçta hepsinin yanıldığını da düşünüyorum. İşaretin ne olduğu biraz açıklanmış ve inanların bunu bilmesinin çok önemli olduğunu da sanmıyorum. Yalnızca işaretleneceklerini bilsinler yeter. Kötü olanın işaretini taşıyanların dışında Mesih karşıtının geldiği o dönemde insanların alışveriş yapamayacaklarını biliyoruz. Tanrı'nın bu işareti canavarın işaretine karşı olacaktır. Kanımca yaşamlarımızdaki meyvelerden belli olacak ruhsal bir işaret de söz konusu olabilir. Tanrı'ya ait olanların işareti bu olacaktır ve tanrısızlar da hepten tanrısızlaşacaklardır. Bugün tanrısız olanların nasıl tümden tanrısız hale geleceğini anlamak zor ise de Tanrı'nın sözü onların çok daha ileri gideceğini belirtmektedir. Peki bu dönemde inanlar topluluğu nerededir? Yeryüzünde değildir ve kanımca Mesih'le birlikte yeni Yeruşalim'de olacaklardır. O kendisine ait olanlara yer hazırlamaya gideceğini belirtti. Ve şimdi onları alıp götürmüştür ve onlar da onunla birlikte olacaklardır. Bu kent biraz sonra vahide göreceğimiz gibi Tanrı'dan yere inecektir. Tanrı İsrail'den de söz ederken hep tarihler ve rakamlar verir. İnanlar topluluğundan söz ederken bunu yapmaz. Elçi Paulus hiçbir yerde kurtulan kişilerin sayısal dökümünü vermemektedir. Büyük sıkıntı döneminde kurtulan diğer uluslara ait kişilerin de sayısı verilmez. Ancak İsrail söz konusu olunca tarihler ve sayılar verilmektedir. Bazı kutsal kitap öğretmenlerinin peygamberlik içeren konularda tarihler belirlemeye olan isteklilikleri konuya olan ilgiyi azaltmaktadır. Bu konuda ötekiler kadar önemli. Vahiy 7. bölüm 4. ayette şöyle diyor. Mühürlenmiş olanların sayısını işittim. İsrail oğullarının bütün oymaklarından 144 bin kişi mühürlenmişti. İsrail ulusundan 144 bin kişi mühürlenmiştir ancak daha sonra göreceğimiz gibi tüm diğer uluslardan sayılamayacak kadar çok kişi kurtulacaktır. Değişik toplantılarda vaizlerin kurtulacak kişilerin sayısıyla ilgili yorumlar yaptığını duyuyorum. Çok yüksek rakamlar bile verenler var. Burada sayılamayacak bir grup söz konusudur. Burada kullanılan mühürlemenin anlamı kutsal ruhta imanlının büyük sıkıntı dönemini atlatacağını garanti etmektir. Bizler ne kadar zayıf olduğumuzun farkında mıyız? Tanrı'nın ruhunun gücü olmasa bugün güneş batmadan onu reddetmem bile mümkün olabilir. Hepimizin içinde Tanrı'ya isyan ruhu var. Burada geçen 144 bin kişi fazla tartışma olmadan saptırılabilir. Herhangi bir grubun çıkıp 144 bin kişi biziz demesi bana oldukça saçma gelir. Tabii ki bunu söylemek sahte bir öğretidir. Bu sayı ne inanlar topluluğunu kasteder ne de bugün varlığını sürdüren herhangi bir grubu. Büyük sıkıntı döneminde İsrail'in oymaklarından 144 bin kişi kurtulacaktır. 144 bin kişiye dahil olduğunuzu düşünüyorsanız İsrail'e ait olduğunuzu belirtiyor olmalısınız. Ancak belirlenecek olan bu oymaklardan hangisine ait olduğunuzu da bilmeniz gerekir. Bugün dünyada 14-15 milyon Yahudi var ve İsrail'in geriye kalanlarının sayısının küçük olduğu bu ayetten ortaya çıkar. Simgeleri kurcalayıp anlamlar çıkarmaya gerek yok. Bazısı 144 bin sayısının başka sayının simgesi olduğunu bile ileri sürmektedir. Tanrı söylemek istediğini söyleyemez mi? Saymayı bilmiyor mu? Elbette biliyor. 144 bin derken 145 bini kastettiğini düşünmüyorum. İsrail oğullarının tüm soylarından olacak bunlar. Tanrı'nın İbrahim ile konuştuğundan bu yana her zaman bir grup inanan oldu. Hristiyan olan birçok Yahudi'yi de tanıyorum. Onlardan geriye kalan bir grup vardır. Bu büyük bir grup değil ama diğer uluslardan kalanlardan da fazla değil. Bugün gerçekten Mesih'e iman etmiş olanlar küçük bir grubu oluşturuyor. Romalılar 9. bölüm 8. ayette demek ki Tanrı'nın çocukları olağan yoldan doğan çocuklar değildir. İbrahim'in soyu sayılanlar Tanrı'nın vaadi uyarınca doğan çocuklardır der. Bu bugün doğrudur. Yine Romalılar 11. bölüm 4 ve 5. ayetlerde Tanrı'nın ona verdiği yanıt nedir? Bağlın önünde diz çökmemiş 7000 kişiyi kendime ayırdım. Aynı şekilde şimdiki dönemde de Tanrı'nın lütfuyla seçilmiş küçük bir topluluk vardır diyor ayette. Elçi Paulus kendi gününde gerçekten inanların olduğunu belirtir. Büyük sıkıntı dönemine tanıklık yapacak olan kişileri ifade etmektedir buradaki ayet. Matta 24. bölüm 14. ayette göksel egemenliğin bu müjdesi bütün uluslara tanıklık olmak üzere dünyanın her yerinde duyurulacak. İşte o zaman son gelecektir der. Bu doğrultuda Yuhanna 1. bölüm 29. ayette işte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu diyor. Egemenliğin müjdesi İsrail ulusunu uyandıracak ve pek çok kişinin Mesih'e dönmesini sağlayacak olan Mesih'in ölümü, gömülmesi ve dirilişini anlatacaktır. Onlar müjdeyi duyacaklar ve son o zaman gelecek diyor. Yani yakında dönecektir Mesih. İsa Mesih'in geleceği ne günü ne de saati biliyoruz. Onun gelişinin gününü hiç kimse bilmez. Vahiy 7. bölüm 5, 6, 7 ve 8. ayetlerde Yahuda oymağından 12 bin kişi mühürlenmişti. Ruben oymağından 12 bin, Gad oymağından 12 bin, Aşer oymağından 12 bin, Naftali oymağından 12 bin, Maneşe oymağından 12 bin, Şimon oymağından 12 bin, Levi oymağından 12 bin, İssakar oymağından 12 bin, Zebulun oymağından 12 bin, Yusuf oymağından 12 bin, Benyamin oymağından 12 bin kişi mühürlenmişti diyor. Her oymaktan 12 bin kişi mühürleniyor. 144.012'ye bölünmüştür ve her oymak bundan payını alır. Dolayısıyla İsrail'in çocuklarından söz ettiğimizi söyleyebiliriz. Birinin çıkıp bunu ruhsal bir kılıfa sokup kendilerine ya da İsrail çocukları dışında bir gruba uyarlayabilmesi anlaşılır değildir. Burada bize İsrail'in 12 oymağından söz edilir. Bu listede dikkatinizi çekmek istediğim bazı şaşırtıcı noktalar var. Bunların önemli olduğunu düşünmekle birlikte 12 oymağın ayrıntılarına girmenin çok gerekli olduğu kanısında değilim. İlk olarak Yahuda'nın listenin başında olduğunu fark edersiniz. Ruben en yaşlı olmasına karşın ahlaksızlığı nedeniyle ilk sırada yer almaz. Ancak yine de bu listeye dahil edilmektedir. Şu soru yine burada belirir. Günah işleyen bir inanlı kurtuluşunu yitirir mi? Hayır, ama alacağı ödülü yitirir. Yeniden doğan bir Mesih inanlısı kurtuluşunu yitirmez. Çünkü kurtuluş lütuf aracılığıyla Rab'den gelir, ama kurtuluş sevincini bu kişi yitirebilir. Rab'be hizmet etme ayrıcalığını yitirebilir ve Rab'bin huzurunda alacağı ödülü yitirir. Ama kurtuluşunu yitirmez. Gerçekten de kurtulmakla birlikte günah içinde yaşayan pek çok insanda var. Onların ödüllerini yitireceğini söyleyebilirim. Yakup'un 12 oğlundan biri olan Ruben, Tanrı'nın böyle bir duruma yaklaşımının iyi bir örneğidir. Ve temel ilkeyi ortaya koyar. Ruben ilk sıradaki onurlu yerini yitirmiştir, ancak tümüyle de her şeyini yitirmemiştir. İlk sırada olacağı yerde ikinci sıradadır. Yahuda önceliği olan Yaratılış 49. bölüm 8, 9 ve 10. ayetlere göre ve Rab İsa'nın da geldiği oymaktır. Dan ve Efraim oymaklarının da bu listede olmadığını fark ederiz. Bu oymaklar uluslarını puta tapmaya yöneltmişlerdi. Tarihe baktığımızda Dan oymağının puta tapan ilk oymak olduğunu Hakimler 18. bölüm 30. ayete göre görürüz. Dan oymağı daha sonra buzağa tapılan bir merkez oldu ve Yeroboam İsrail'e günah işletti. Tanrı lütfunu yere çalarak her günahlının ihtiyaçlarını karşılayabileceğini iddia ettiler. Dan oymağı 1000 yıllık dönemdedir. Ancak büyük sıkıntı döneminde tanıklıkta bulunabilmeleri için mühürlenmemişlerdir. Öyle inanıyorum ki bu oymak önemli derecede kaybada uğradı. Efraim ayrıca puta taptığı için de suçluydu. Hoşaya 4. bölüm 17. ayette şunu okuruz. Efraim putlarına sarıldı, bırak onu. Bu İsrail'in kuzeyindeki krallığına göndermede bulunmaktadır, ancak Efraim'in orada da lider konumunda olduğunu anımsamalıyız. Mühürlenecek olan 144 bin kişilik liste Yusuf Efraim'in, Levi'de Dan'ın yerini almaktadır. Levi kahinlik yapan bir oymaktı ve büyük sıkıntı döneminde tanıklık edecek olmaları da uygun olacaktır. Tanrı'nın yeniden İsrail ulusuna döndüğünü görüyoruz. Onlardan henüz caymamıştır. Şöyle der Hoşea 11. bölüm 8. ayette. Nasıl vazgeçerim senden ey Efraim? Yani başka deyişle Tanrı yapamam demektedir. Onlardan umudunu kesmemiştir. Büyük sıkıntı döneminde Tanrı'ya tanıklık edemeyecek olsalar da o dönemi atlatacaklardır. İsrail, İsrail demektir. Tanrı İsrail'e inanlar topluluğu demek isteseydi bunu söylerdi. Ancak İsrail'den ve kendisi için tanıklıkta bulunacak mühürlenmiş 144 bin kişiden burada söz eder. İnanlar topluluğundan burada söz edilmemektedir. Şimdi diğer uluslardan kurtulanlara bakalım. Vahiy 7. bölüm 9 ve 10. ayetler. Bundan sonra gördüm ki her ulustan, her oymaktan, her halktan, her dilden oluşan kimsenin sayamayacağı kadar büyük bir kalabalık tahtın ve kuzunun önünde duruyordu. Hepsi de birer beyaz kaftan giymişti. Ellerinde hurma dalları vardı. Yüksek sesle bağırıyorlardı. Kurtarış tahta oturan Tanrımıza ve kuzuya özgüdür. Kimsenin sayamayacağı kadar büyük bir kalabalık gördüm diyor. Kimisi şöyle diyebilir. Yani insanların sayamayacağı kadar mı kalabalık vardı? Burada bu kalabalığı insanın sayamayacağı açıkça belirtilir, ama bilgisayar bunu belki yapabilir. Çok büyük bir kalabalıktan söz edilmektedir. Bir tahmin yürütmeye bile ben burada cesaret edemiyorum. Bir kişinin sayabileceği çapta bir kalabalık değildi. Her ulustan, her soydan, her halktan ve her dilden kişi vardı. Bunlar yeryüzündeki tüm oymaklar ve diğer uluslardan sayılamayacak kadar çok kişiydi. Bu büyük sıkıntı döneminde egemenliğin müjdesinin tüm dünyaya vaaz edileceği anlamına gelir. Rab topluluğunu almadan her şeyin tamamlanacağını sanmıyorum ve kutsal kitapta böyle bir ayet yok. Kişisel düşünceme göre Rab inanlar topluluğunun göğe alınışından önce dünyadaki herkesin kutsal sözü işitmesini sağlayacaktır. Tanrı'nın ve kuzunun önünde bunlar duruyorlardı. Büyük sıkıntı dönemini atlatmış ve kurtuluş sevincini yaşamakta olan kalabalık bir gruptan söz edilir. Bu grubun büyük sıkıntı döneminde şehit olmuş kişilerden oluşma olasılığı da yüksektir, ancak sona dek sadık kalmışlardır. Rab İsa Zeytin Dağı'nda bu dönemle ilgili Matta 24. bölüm 13. ayette şöyle der. Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır. Sonuna dek yumruklarını ve dişlerini sıkarak mı dayandılar? Hayır, kutsal ruh ile mühürlenmişlerdi. Beyaz kaftanlar ile Mesih'in doğruluğunu giyindikleri anlatılır. Hurma dalları ise Yunanca'da ağaçları şeklinde geçer. Bu Mesih'teki zafer simgelemektedir. İsa Mesih yeryüzüne döndüğünde büyük sıkıntı döneminde şehit olmuş olanlar ilk dirilenlerle birlikte orada olacak. Bu bize verilen başka bir resimdir. Vahiy 7. bölüm 11 ve 12. ayetlerde ise bütün melekler tahtın, ihtiyarların ve dört yaratığın çevresinde duruyordu. Tahtın önünde yüzüstü yere kapanıp Tanrı'ya tapınarak şöyle diyorlardı: Amin. Övgü, yücelik, bilgelik, şükran, saygı, güç, kudret, sonsuzlara dek Tanrımızın olsun. Amin. Bu yarattıklarının Tanrı'ya evrensel olarak tapındıkları harika bir sahnedir. Kurtuluş Tanrımıza özgüdür diyor. Ancak melekler bundan söz etmez. Tanrı'ya iyiliğinden ötürü şükrederler. Ama kurtuluşları için değil. Neden? Çünkü onlar kurtuluşa kavuşmuş günahlılar değil, günahsız yaratıklardır. Meleklerin ilahi söyleyeceklerini sanmıyorum ama ben o günde söyleyebilirim. Umarım bu sizin cenneti daha iyi kavramanızı ve canlandırmanızı sağlayacaktır. Birçok insan cenneti yalnızca kendi küçük topluluklarındaki kişilerin ya da kendi gruplarındaki insanların olacağı bir yer olarak düşünür. Vahiy 7. bölüm 13. ayete geldiğimizde yaşlılardan biri Yuhanna'ya olup biteni göstermek ister. Vahiy 7. bölüm 13 ve 14. ayetler. Bu sırada ihtiyarlardan biri bana sordu: Beyaz kaftanı giymiş olan bu kişiler kim, nereden geldiler? Sen bunu biliyorsun efendim dedim. Bana dedi ki: Bunlar o büyük sıkıntıdan geçip gelenlerdir. Kaftanlarını kuzunun kanıyla yıkamış, bembeyaz etmişlerdir. Bu kutsal kitabın aydınlatıcı bölümlerinden birisidir. İhtiyarlardan biri Yuhanna'ya gidip şöyle diyor: Beyaz kaftan giymiş olan bu kişiler kim ve nereden geldiler? Yuhanna da efendim sen bunu biliyorsun diye yanıt veriyor. Bugün de biz buna benzer deyimleri kullanıyoruz. Yuhanna'nın demek istediği: bilmediğimi biliyorsun ama bana bunu anlat. Bunlar büyük sıkıntı döneminden gelenlerdir. Orada toplanan kişiler inanlılar topluluğu olsaydı Yuhanna bunu bilirdi. Yuhanna o dönemin inanlılarına yazmaktaydı. İnanlılar topluluğunu biliyordu ve onları bir arada tutan güç hakkında yazmaktaydı. Birbirlerini sevmelerini gerektiren Tanrı sevgisiydi. Ancak Yuhanna oradaki topluluğu bilmiyordu. Cennetteki kilisenin temsilcisi olan o ihtiyar kişi o topluluğun yeryüzündeki inanlılar topluluğu olmadığını bilmektedir. Bu farklı bir kalabalıktı. Bunlar büyük sıkıntı döneminden geçip gelenlerdir. Bu size inanlılar topluluğunun büyük sıkıntı döneminden geçmeyeceğini göstermelidir. Bu büyük sıkıntı döneminden geçmiş çeşitli oymaklar, diller ve uluslardan oluşan kalabalık bir gruptur.